İnsan ve Davranışı. Doğan Cüceloğlu. 28. Kaset A Yüzü. Sayfa 523. Şöyle bir örnekle açıklayalım. Türkiye'de doktorlar uzak köylere sağlık hizmeti götürmeye dönük bir program öneriliyor ve staja başlayan tıp öğrencilerinin gönüllü olarak bu programa katılmaları isteniyor. Bu amaçla Türkiye çapında bir çağrı yapılarak tıp öğrencileri Ankara'da bir toplantıya çağrılıyor. İlgilendikleri için toplantıya 400'ün üstünde tıp stajyeri katılıyor. Bu toplantıda iyi hazırlanmış, bütün ayrıntıları düşünülmüş bir konuşma yapılıyorsa, stajyerlerin büyük çoğunluğu programa katılır. Pek düşünsel içeriği olmayan, birçok soruları cevaplamayan, hazırlıksız bir konuşma yapılırsa, stajyerlerin programa olan ilgileri olumsuz yönde etkilenir ve bu program ileride ilgi göstermezler. Bu programa ileride ilgi göstermezler. Gönüllü tutum değişmesi. Tutumun davranışsal yönü değiştirilirse, bilişsel yönün zaman içinde davranışa uyacak biçimde değiştiğini araştırmalar göstermiştir. Örneğin A ideolojisini benimsemiş bir öğrenci grubu, kasaba lisesinden üniversiteye yeni gelmiş Hasan'ı aralarında almak isterler. Hasan, dindar bir aile ortamından gelmektedir ve A ideolojisini benimsememektedir. Ne var ki yeni üniversite ortamında yalnızdır ve ayrıca para bakımından sıkıntı içindedir. İlk başta A grubuna katılması doğrudan istenirse Hasan hemen reddeder. Öte yandan A, onun A grubunun çay ve piknik gibi ideolojik olmayan sosyal toplantılarına katılması sağlanabilirse, zaman içinde A grubuna karşı olan duygu ve düşüncesi olumlu yönde değişir. Bu tür tutum değişmesi ilk olarak tanınmış psikolog Festinger tarafından önerilmiştir. Araştırma tarihi 1957. Onun kuramına bilişsel çelişki, bilişsel tutarsızlık veya cognitive dissonance adı verilir. Festinger, temel varsayım olarak her insanın duygu, düşünce ve davranış arasında bir denge aradığını, bu denge olmadığı zaman ortaya çıkan çelişkinin kişiyi rahatsız ettiğini düşünür. Bu bilişsel çelişki, Festinger'a göre insanın sürekli düşünme, araştırma ve değişmesinin temelinde yatan ana güdüdür. Çelişki giderildikten sonra bilişsel uyum oluşur ve bireyin o konudaki gerginliği ortadan kalkarak huzura kavuşur. Festinger'in kullandığı klasik örnek sigara içen bir kimsenin davranışıyla ilgilidir. Doktor Mehmet günde 2 paket sigara içer ve bir doktor olarak sigaraların zararlarını gayet iyi bilir. Bir dipnotlar şimdi onu okuyorum. Türkiye'de dipnot. Türkiye'de sigara tutkunluğuna karşı bilimsel bir çaba gösteren kişilerden biri Sırat Üniversitesi Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Erol Sizer'dir. Doktor Sizer'in araştırmaları Türk doktorların %47'sinin sigara içtiğini göstermektedir. Hasta muayene ederken sigara içen hekimlerin oranı %56'dır. Bir hekimin sigara içmesi ve bu davranış hastalarının yanında sürdürmesi, bilgi ve davranış arasında tutarlılık bekleyen psikolojik kurama ters düşer. Bu gözlemin hem bilimsel hem de kültürel açıdan ilginç doğruları olduğu kanısındayız. Ne var ki bu konudaki tartışmalara genel ders kitabı nitelindeki bu kitapta yer veremeyeceğiz. Dipnotun sonu. Ana metinden devam ediyoruz. Sigara içme davranışı ile sigaranın zararlı olduğunu söyleyen bilgi birbiriyle çelişki halindedir. Bu durumda Doktor Mehmet'in önünde bilişsel çelişkiyi ortadan kaldıracak 3 seçenek vardır. 1. Sigara içme davranışını değiştirme ve artık sigara içmeme. 2. Sigara ile ilgili araştırmaların geçerliliğini inkar etme ve sigara içmenin gerçekte kendisine zararlı olmadığına kendisini inandırma. 3. Bu konudaki algılamasını karmaşıklaştırarak başka bahaneler bulma. Örneğin sigara sayesinde gerginliğimi gideriyorum. Başka hiçbir zevkim yok. Yani zevkim bu sigara. Bu derinden alınır seçmenin anlamı kalmaz. İşte ölüm Allah'ın emri, sigara içmişim veya içmemişim fark etmez. Vakti zaman gelince nasıl olsa hepimiz öleceğiz diye düşünceler geliştirebilir. Bu konuda ilginç araştırmalar yapılmıştır. Şöyle bir örnek alalım. Bir grup deneyin yalan söylemeyle ilgili tutumları ölçülüyor. Deneklerin tümü yalan söylemenin kötü olduğunu ifade ediyor. Bu denekler 3 gruba ayrılıyor. İlk gruptaki deneklere ufak bir yalan söylemelerine karşılık bir çeyrek, ikinci gruptakilere yarım ve üçüncü gruptakilere bir altın veriliyor. Bu deneyin sonuçları öğrenme ve bilişsel çelişki kuramlarına göre farklı olur. Öğrenme kuramı en büyük tutum değişimini en yüksek parayı kazanan gruptaki kişilerden bekler. Çünkü onlar en kuvvetli pekiştirmeyi almışlardır. En alt tutum değişimi en küçük pekiştireç alan ilk grupta beklenir. Festinger'in bilişsel çelişki kuramı ise tam aksini bekler. En az para alan gruptaki kişiler en yüksek bilişsel çelişkiyi yaşarlar çünkü onların yalan davranışındaki haklı gösterecek yeterli bir sebebi yoktur. En yüksek parayı alan grup ise yalan davranışlarını haklı gösterecek yeterli bir sebep gösterilebilecekleri için parantez içinde şu kadar ki para yalan söylemeye değer. Parantezi kapatıyoruz. Bilişsel çelişki içine girmezler ve bu nedenle yalan söylemeye karşı tutumlarında önemli bir değişim gözlenmez. Fessinger'ın beklentileri araştırma bulgularıyla desteklenmiştir. Bu araştırmalarda gözlenen bir yön şudur. Tutum değişmesi, bireye gönüllü olarak katıldığı zaman en iyi sonucu verir. Zorunlu olarak katılan faaliyetlerde tutum değişmesi gözlenmez. Zorunlu durumlarda denek davranışındaki değişimi çevresel koşullara yükler ve bu davranıştan kendini sorumlu tutmaz. Göz önüne alınacak ikinci bir yönde şudur. Tutum değişmesi sonucunda ortaya çıkan davranışın günlük yaşamda diğer insanları etkileyici bir yeri olmalıdır. Bu iki özellik bir araya geldiğinde önemli tutum değişmeleri ortaya çıkar. Sayfa 525. Tutumlar ve davranış. Tutumların bilişsel yönü ile davranışsal yönü arasında gerçekten bir tutarlılık var mı? Yalan söylemenin kötü olduğunu söyleyen ana baba çocuklarına ara sıra yalan söylemez mi? Fakire, acizeye yardım et diyen dindar tüccar gerçekten fakire ve öksüze yardım ediyor mu? Kadın ve erkeğin yasalar ve sosyal yönden eşit olduğunu söyleyen baba, yüksek eğitim için hem oğlunu hem de kızını aynı derecede teşvik ediyor mu? Sosyal psikologlar yakın zamanlara kadar bu tutumların bilişsel yönüyle davranışsal yönü arasında pek sıkı bir bağ gözleyemediler. Son zamanlarda yapılan araştırmalar daha ince ayrıntıları göz önüne almaya başlayınca, tutumun bilişsel yönü ile davranışsal yönü arasında daha sıkı bir bağ gözlenmiştir. Tablo 15.4'te bu konuda yapılan araştırmaların bulguları gözetlenmiştir. Hemen bu tabloya bakıyorum. Şimdi bunu açıklıyorum. Tablonun başlığı şöyle. Tutum değişikliğini etkileyen iletişim faktörleri. Aşağıdaki faktörler var olduğunda sizin davranışınızla tutumunuz arasında sıkı bir ilişki olur. 1. Tutumunuz konusunda kendinize güveniniz var ve bu konudaki düşünceleriniz gayet açık ve seçik. 2. Tutumunuzun konusu olan kişi, grup veya nesne ile kişisel bir yaşantınız var. 3. Yapmaya niyetlendiğiniz belirli bir davranış var. Bu niyet sizin tutumunuza dayalı olarak gelişmiştir ve sizin için önemli olan diğer kişilerin de sizin gibi davranacağını düşünüyorsunuz. 4. Geçmişte niyet ettiğiniz şekilde hareket ettiğiniz, bu şekilde davranmak sizin kuvvetli bir alışkanlığınız. Tablo burada son buluyor. Şimdi metinden devam ediyoruz. Bu araştırmalara göre tutumun bilişsel yönü ile davranışsal yönü arasında ilişki şu dört şey koşullarına geldiği zaman ortaya çıkar. Tutum 1. Kuvvetli ise 2. Bireyin kişisel yaşantısına dayalıysa 3. Birey için önemli olan diğer kişilerce destekleniyorsa ve 4. Sık sık kendini ortaya koyma şansı varsa. Bu faktörlerden biri veya birkaçı eksik olduğu zaman tutumun bilişsel yönü ile davranışsal yönü arasındaki ilişki aksar. Yalan söylemenin kötü olduğunu söyleyen baba, herkesin birbirine yalan söylediği bir toplum içinde yaşıyorsa, kendi babası ve annesi sürekli kendisine yalan söylemişse, kendi arkadaş grubu içinde bu konuda herhangi bir duyarlılık yoksa ve yalan söylendiği zaman çevresinde kimse aldırış etmiyor ve bunu önemli bir konu yapmıyorsa, yalan konusundaki düşüncesiyle davranış arasında sıkı bir ilişki olmaz. Sayfa 326. Alt ana başlık 3. Kişiler arası bir süreç olarak çekicilik. Şimdiye kadar diğer kişiler hakkında nasıl izlenimler oluştururuz ve tutumlarımız hangi koşullar arasında davranışa yansır konusunu inceledik. Bu konular içinde kişinin içinde olan süreçlerdir. Şimdi kişiler arasında yer alan süreçlere bakacağız. Bu süreçlerden biri kişiler arasındaki çekiciliktir. Çekicilik konusuyla ilgili kişiler arası ilişkileri yani uzun süreli ilişkiler, boşanma ve sevme gibi daha ileride ele alacağız. Burada çekicilik olayının altında yatan temel psikolojik süreçleri gözden geçireceğiz. Sosyal psikologlar çekiciliği birbirinden farklı yaklaşımlarla açıklarlar. Bu yaklaşımlardan ilki öğrenme, ikincisi de bilişsel denge kuramıdır. Öğrenme kavramlarını dördüncü bölümde gözden geçirdiğimiz için önce denge kuramı açısından kişiler arası çekiciliği inceleyelim. Yan başlık, çekiciliğin psikolojik denge kavramlarıyla açıklanması. Bilişsel çelişki kuramı adı altında denge kuramlarından birini gördük. Denge yaklaşımlarının hepsi bireyin iç dünyasında ve dış dünyasında bir denge aradığını kabul eder ve bu dengeyi buluncaya kadar bireyin faal olarak iç ve dış dünyasında değişimler yapacağını bekler. Birey iç dünyasında düşünce, duygu ve inançları arasında bir uyum kurmaya çalışır. Düşünce, duygu ve inançlarıyla dış dünyaya dönük olarak yaptığı davranışları arasında bir tutarlılık, bir denge arar. Kişiler arası çekiciliği denge kavramlarıyla açıklayan Haider ve Newcomb'dur. Araştırma tarihleri 1958, 56 ve 61. Haider, üçlü bir ilişki içinde denge kuramını tartışmıştır. Bu üçlü ilişkinin birimlerinden biri ilişkide bulunan kişi K, ikincisi ilişki içinde bulunduğu diğer kimse D ve üçüncü birimde bu iki kişi arasında etkileşime yol açan bir konudur ki o da X. Konu bir nesne, bir kişi, bir olay veya bir yer olabilir. Şekil 15.1'de bu üç birim arasındaki dengeli ve dengesiz ilişkiler görülüyor. Bu şekli açıklamak istiyorum. Biraz uzun sürebilir. Dengeli sisteme iki örnek demiş. Burada dört tane üçgen var. İkisi üstte, ikisi altta. Üstteki üçgenlerden soldakini okuyor. Soldaki her üç köşesinin en tepe üst köşesinde noktasında X var. Alt sol köşesinde K harfi. Alt sağ köşesinde D harfi var. Bunların arasında yani ilişkiler olan yani üçgenlerde de artı pozitif işareti var. Bunun üçgenin yanında yine üstte sağdaki üçgen mesela en üst noktasında döner kebap yazılmış yer olarak isim karşılığı K harfine karşılık olarak Sami D harfine karşılık olarak da Zehra yazılmış. Aralarındaki ilişki hepsi de pozitif hoşlanır olarak yazılmış. Bu iki üçgenin altındaki iki üçgende yine aynı şekilde soldaki üçgen sembollerle sağdakilerin hepsi isim şeyler terimlerle verilmiş. Semboller yine aynı şekilde yerleştirilmiş. Tepede X, solda K, sağda D. İlişkiler ise X ile K arasında ve X ile D arasında negatif yani iki yan kenarda. K ile D arasında ise pozitif. Terimsel açıklaması yandaki üçgende tepe noktası X yani yer psikoloji dersi. K, Sami yine D, Zehra. Onlar hiç değişmezden bütün tablo boyunca. Her ikisi de psikoloji dersinden hoşlanmıyor. Hoşlanmaz, hoşlanmaz demiş. En altta Sami ve Zehra hoşlanırlar birbirlerinden. Bu dengeli sisteme iki örnekti. Dengesiz sisteme üç örnek verilmiş. Benzer biçimde şeyler var. Yine sol üç tane ikili alt alta. Soldaki üçgenlerin hepsi aynı biçimde sembollerle. Tepe noktaları hepsinin X. Alt sol köşeleri K ve alt sağ köşeleri D. Birinci satırdaki iki üçgenin sembollerinde X ile K arasındaki ilişki negatif, X ile D arasındaki ilişki pozitif, K ile D arasındaki ilişki pozitif. Terimler de şöyle, X koşma, K yine Sami, D ve Zehra. Sami koşmaktan hoşlanmıyor, hoşlanmaz eksi. Zehra koşmaktan hoşlanır. Altta da Sami, Zehra'dan hoşlanır tekrar. Alttaki üçgen yine aynı şekilde X, K ve D. X ile K arasındaki ilişki pozitif. X ile D arasındaki ilişki pozitif. K ile D arasındaki ilişki negatif. X matematik. K ve D, Sami ve Zehra. Sami matematikten hoşlanır. Zehra matematikten hoşlanır. Sami Zehra'dan hoşlanmaz. Gerekmezse. En alt satırda aynı şekilde gibi üçgen. X ile K arasındaki ilişki negatif. X ile D arasındaki ilişki negatif ve K ile D arasındaki ilişki negatif. O da X Bamya yemeği. K, Sami, D, Zehra. Sami Bamya yemeğinden hoşlanmaz. Zehra Bamya yemeğinden hoşlanmaz. Ve Sami de Zehra'dan hoşlanmaz. Tablo burada son buluyor. Şimdi ana metinden devam ediyorum. Haider'a göre bireyler ilişkilerinde uyum ve denge aradıklarından zaman içinde ya iş dünyalarında veya ilişkilerinde değişiklikler yaparak dengeli ilişkilere doğru bir gelişme gösterirler. Haider, kişiler arasındaki ilişkilerde dengeye simetri ve dengeli ilişkilere de simetrik ilişkiler adını verir. Simetrik olmayan ilişkiler simetrik olmaya doğru sürekli bir eğilim içerisindedir. simetriyi gerçekleştirmek için en sık kullanılan yöntem, aralarındaki farkları gidermek amacıyla kişilerin iletişim kurmalarıdır. İletişim sayesinde bir süre sonra ilişkideki simetri başarılır. Şekil 15.1'deki örneklere ek olarak şu ilişkiyi de verebiliriz. Arkadaşınız Necla, biyoloji profesörünün iyi bir insan olduğunu düşünüyor ve siz de bu düşünceye katılıyorsunuz. Bu durumda ilişkiniz dengeli, bir başka deyimle simetriktir. Hoşlandığınız bir kimseyle bu konuda aynı fikirde olduğunuz zaman ilişkide simetri var demektir. Yeni başlayan bir ilişkiyi örnek olarak ele alalım. Hasan'la bir arkadaş toplantısında karşılaştınız ve onunla biraz konuştuktan sonra onun Reşat Nuri Güntekin romanlarını okuduğunu gözlediniz, öğrendiniz. Güntekin'in kitaplarını siz de severek okuyorsunuz ve şimdiye kadar sizden başka bu kitapları okuyan başka bir kimseyle tanışmadınız. İkiniz de aynı konuya önem verdiğiniz ve hoşlandığınız için Hasan'la ilişkinizi geliştirmek istiyorsunuz. Bu noktada Haydar sizin Hasan'la simetrik ilişki geliştireceğinizi bekler. Başka bir deyişle Hasan'ın olumlu bir gözle görüp ondan hoşlanmanız, onu çekici bulmanız büyük bir ihtimal dahilindedir. Yalnız mantık kuralları içinde bu durum ele alındığında Hasan'dan hoşlanmanız ve hoşlanmamanızın eşit ağırlıklı olması gerekir. Ancak durum mantıksal değil, psikolojik bir yapıya sahiptir ve bu yüzden Haydar sizin Hasan'ı çekici bulacağınızı bekler. Haydar ve Newcomb'a göre simetrik ilişkiler rahat, hoş ve daha uzun süreli olurlar. Dengesiz ilişkiler birileri rahatsız eder ve bu yüzden kendimizi dengesiz bir ilişki içinde bulduğumuz zaman bu ilişkiyi değiştirmek isteriz. Örneğin kadınların aynı hareketler gibi askere zorunlu olarak alınması konusunda arkadaşlarınızı anlaşamıyorsunuz. Siz bir Türk vatandaşı olarak kadınların da erkeklerin sahip olduğu özgürlük ve sorumluluklara sahip olması gerektiğini ve erkeklerle kadın arasında bir ayrım yapılmasını savunuyorsunuz. Arkadaşınız kadınları askerlik eğitim ve yaşantısına zorlamanın insancı da olmayacağını, hem ordunun savaş gücünün düşeceğini hem de kadınların ev ekonomisindeki önemli rollerinin aksayacağını savunuyor. Bu fikir farklılığı sizin ilişkinizde bir dengesizlik yaratacaktır. Bu dengesizliği ortadan kaldırmak için şu yollar açıktır. 1. Arkadaşınızı sizin gibi düşünmeye ikna edersiniz. İkiniz de aynı şekilde düşüneceğinizden ilişkideki dengesizlik ortadan kalkmış olur. 2. Arkadaşınız sizi kendi görüşüne ikna edip dengesizliği ortadan kaldırır. Kadınların askere alınması konusunda düşünce değişikliği sağlanamazsa, arkadaşınıza karşı tutumunuzda değişiklik yaparak, başka bir deyişle ona karşı olumsuz bir tavır takınarak dengesizliği ortadan kaldırabilirsiniz. Siz ve arkadaşınız arasında hem fikir olmadığınız konuların sayısı fazlaysa, zamanla arkadaşınıza karşı duyduğunuz olumlu duygu ilgisizliğe ve bir süre sonra belki de ondan hoşlanmamaya dönüşür. Sayfa 529. 1973-80 yılları arasında Türkiye'de üniversite öğretim üyesi olarak görev yaparken, üniversite öğrencileri arasındaki sağ ve sol ideoloji farklılığının onların sosyal ilişkilerini belirleyen tek faktör olduğunu gözlemişti. Üniversite gençlerine o yıllarda evleneceğiniz kimseyle aradığınız en önemli özellik nedir diye sorulduğunda büyük bir çoğunluğu ideolojik konuda aynı biçimde düşünmeleri gerektiğini ifade etmiştir. Kişiler arasındaki ilişkilerde dengenin temel olduğunu ifade eden kuramı aşağıdaki biçimde özetleyebiliriz. 1. Dengeli ilişkiler hoştur ve bu tür ilişkiler devam etme eğilimi gösterir. 2. Dengesiz ilişkiler rahatsız edicidir ve uzun süreli değildir. 3. Birey kendisi gibi düşünen ve duyan ve davranan kişileri daha çekici bulur. 4. Birey bir kişiden hoşlandığı zaman o kişinin kendisi için önemli bir çok konuda benzer düşüneceğini varsayar. Birazdan göreceğiniz gibi bu 4 beklentinin her biri araştırma bulgularıyla desteklenmiştir. Fakat araştırma sonuçlarına geçmeden önce kişiler arası çekiciliği öğrenme açısından nasıl yaklaşıldığını inceleyelim. Yan başlık, kişiler arası çekiciliğin öğrenme kavramlarıyla açıklanması. Clark ve Brine, klasik koşullama kavramlarını kişiler arası çekiciliği açıklanmada kullanmışlardır. 1974. Onların uygulayışı son derece basittir. Bir kişi hoş bir durumdayken o anda çevresinde bulunan diğer kimseleri de hoş bulmaya başlar. Diğer yandan bir kimse hoş olmayan bir yaşantı içindeyse, o anda çevresinde bulunan diğer kimselerden de hoşlanmamaya başlar. Dikkat edin, bu araştırmacılar ödül ve cezalandırma gibi edimsel koşullama kavramlarını kullanmazlar. Yalnız klasik koşullama kavramlarını kullanırlar. Örneğin kışın dışarıda kar yağarken, dağ evinde, ocaktaki ateşin başında, elinizde en sevdiğiniz içkiyle hoş ve rahat bir duygu içinde oturuyorsunuz. Bu kurama göre dağ evinden hoş duygular içindeyken o sırada çevrenizde bulunan kişileri de hoş ve sevimli bulacaksınız. Bu kişiler sizin bu ortamda bulunmanıza herhangi bir katkıda bulunsunlar veya bulunmasınlar. Sırf çevrenizde olmalarından dolayı onları hoş bulacaksınız. Şimdi kişiler arası çekicilik konusunda yapılmış araştırmaların bulgularına bir göz atalım. Sayfa 530. Yan başlık. Kişiler arası çekicilik araştırmalarının temel bulguları. Tablo 15.5'te kişiler arası çekicilik üzerine yapılan yüzlerce araştırmanın bulguları özetlenmiştir. Bu tabloyu okuyorum şimdi. Aşağıdaki özelliklere sahip olan kimseleri çekici buluruz. 1. Genel olarak birçok konuda bize benzer olan kimseler. A. Düşünce, duygu ve davranışlarında bize benzer olan kişiler. B. Bizim bedensel güzelliğimiz kadar güzelliğe sahip olanlar. C. İçinde bulunduğumuz grup veya toplumsal çevrede bizimle aynı sosyal statüye sahip olanlar. D. Bizimle hemen hemen aynı yaşta olanlar. 2. Çekici görünümü olanlar. 3. Bizden hoşlananlar. 4. Sık sık görüştüğümüz, bildiğimiz, aşina olduğumuz kimseler. 5. Bize yakın oturanlar. Buradaki yakınlık mekansal bazda. Tablo burada son buluyor. Bu tabloda gözleneceği gibi, 4 temel faktör yani benzerlik, güzellik, aşinalık ve yakınlık kişiler arası çekiciliğin temelinde bulunur. Şimdi bunları gözden geçirelim. Benzerlik. Bize benzer olan kimselerden hoşlanacağımızı hem denge hem de öğrenme kuramını bekler ve araştırma sonuçları da bu beklentiyi destekler. Gerçekte benzerliğin var olup olmaması o kadar önemli değildir. Göz önünde tutulması gereken algılanan benzerliğin var olup olmamasıdır. Şöyle bir araştırma örneği vererek algılanan benzerlikle çekicilik arasındaki ilişkiyi açıklayalım. 30 kadar üniversite öğrencisine bir dizi tutum ölçeği vererek onların siyasal tutumlarını, din, kadın erkek ilişkileri, eğitim ve diğer konulardaki eğilimlerini saptayalım. Aradan 5-6 ay geçtikten sonra bu bireylere şöyle bir görev verelim. Size birkaç değerlendirme yapacağız. Elinizdeki sonuçlar bazı kimselerin belirli konulardaki tutumlarını ölçerek elde edilmiştir. Sizden öğrenmek istediğimiz bu sonuçlara bakarak kiminle arkadaş olmak, görüşmek, tanışmak istediğiniz veya istemediğinizdir. Size verilen ölçek üzerinde çok isterimden hiç istememe kadar uzayan basamaklardan birini işaretleyerek düşüncenizi belirtin. Araştırmacılar 5-6 ay önce bu kimselerin kendilerinin doldurdukları tutum değerlendirmelerine bakarak bu kimseyi değişik derecelerde benzer veya farklı tutum değerlendirmelerine doldurmuşlardır. Böylece araştırmacılar denekle hayali diğer kimse arasındaki benzerlik miktarını düzenli bir biçimde değiştirdikten sonra düşüncelerini belirtmeleri için deneklere vermişlerdir. Bu koşullar altında benzerliğin derecesiyle diğer kimseyi çekici bulma arasında doğrusal bir ilişki bulmuşlardır. Başka bir deyişle diğer kimsenin tutumları deneyim tutumlarına ne kadar benziyorsa denek o kimseyi o derecede çekici bulmuştur. Bu bulgular yalnız belirli bir kültür ve toplum veya belirli bir yaş grubu ve cinsiyet için değil, her toplum ve kültürde her yaştaki erkek ve kadın için geçerlidir. Laboratuvar koşulları altında tutum ölçekleriyle yapılan bu tür benzerlik araştırmaları yaşamdaki bütün koşulları kapsamaz. Bu yüzden bu tür araştırma sonuçları gerçek yaşam durumlarına hemen genellenmemelidir. Gerçek yaşam koşullarında kişilerin değişik konulardaki tutum ve inançlarını hemen öğrenemeyiz. Tutum ve inançlarını öğrenebilmemiz için insanlarla uzun zaman etkileşim kurmamız gerekir. Ayrıca kişilerin birbirlerinden hoşlanmalarının altında yalnız benzerlik değil, aynı zamanda birbirlerini tamamlayıcı, birbirlerinin eksik kalan yönlerini destekleyici bir ilişki içinde olmaları da önemlidir. Bu konuya ileride yeniden döneceğiz. Bedensel güzellik. Toplumumuzda çoğu toplumlarda olduğu gibi gazete ve televizyon reklamlarında güzel ve çekici görünmek kimseleri zenginlik, rahatlık ve huzurla sürekli çağrışım içinde görürüz. Bu yüzden bedensel güzellik diğer olumlu özelliklerle çağrışım haline gelir ve böyle olumlu özelliklerle çağrışım içinde bulunan bir kişiyi psikolojik bakımdan da hoş ve çekici bulma eğilimimiz kuvvetlenir. İlişki kurmak istediğimiz kişilerin bedensel olarak çok güzel olmasını mı isteriz? Yapılan araştırmalar hayal dünyasında bir ilişkiden söz edildiğinde kişinin bedensel bakımdan son derece güzel kişilerle ilişki kurmayı hayal ettiğini fakat gerçek hayattaki ilişkilerden söz edilince ancak kendisi kadar bedensel güzelliğe sahip kimseleri tercih ettiğini gösteriyor. Aşinalık. Bizce bilinen aşina olduğumuz kimseleri daha hoş ve çekici bulduğumuz gözlenmiştir. Bu sonuca dayanarak bazı psikologlar örneğin Zaçong, sık sık görmeye ve beraber olmanın hoşlanmaya yol açacağını iddia eder. Onlara göre önemli olan iki kişi arasındaki etkileşimin içeriği değil, etkileşimin konusu ne olursa olsun, etkileşimlerden ortaya çıkacak aşinalıktan dolayı beğenme ve hoşlanma ortaya çıkar. Reklamcılar şu ilkeyi sürekli kullanırlar. Satılacak malı sık sık gösterince müşteri mala zamanla aşinalık kazanır ve bu aşinalık nedeniyle maldan hoşlanmaya başlar. Kişiler arası ilişkilerde de bu ilke kullanılabilir. İlk başlarda hoşlanılması dahi sık sık görüşülen kimse zamanın içinde daha da beğenilmeye başlanır. Mekanın içinde yakınlık. Mekanın içinde yakınlığın kimlerle arkadaş olunup kimlerle ilişki kurulacağını büyük ölçüde etkilediği gözlenmiştir. Sınıfta yakın oturanların birbirleriyle konuşma imkanı sizden uzakta oturan kimselere göre daha çoktur. Bu yakınlık zamanın içinde aşinalığa yol açar ve sonuç olarak bu kimseler daha hoş ve çekici bulunur. Mahallesindeki komşuluk ilişkilerinde de mekan yakınlığının etkili olduğu söylenebilir. Başka bir deyişle, size daha yakın olan komşuyla daha sık görüşür ve sonuç olarak da onlardan daha fazla hoşlanırız. Sayfa 532. Yukarı yan başlık. Çekiciliğin temel birimleri. Yukarıda saymış olduğumuz 4 temel değişken, laboratuvar koşulları altında elde edilmiştir. Günlük yaşamdaki koşullarda farklı biçimlerde etkinlikler gösterebilir. Örneğin, kendini beğenmeyen, kendinden hoşlanmayan bir kimse, kendine benzer diğer bir kimseden hoşlanmaz. Günlük yaşamda mekan içinde yakınlığı ve aşinalığın her zaman iyi sonuçlar vermediğini biliyoruz. En kanlı savaşlar komşu devletler arasında olmuştur ve birbirine kızan, küsen veya kavga eden çoğunlukla birbirlerine komşu olan kişiler veya köylerdir. Yukarıdaki temel birimler bize bir fikir verir ama bu birimlerin gerçek etkisini anlayabilmek için kişilerin nasıl bir ilişkiler örüntüsü yani bağlamı içinde birbirleriyle etkileşim kurdukları bilmemiz gerekir. Günlük yaşamdaki ilişkilerle ilgili bazı sorunları biraz ileride ele alacağız. Yan başlık, tutumlar, yüklemeler ve çekicilik. Tutumları, yüklemeyi ve çekiciliği ayrı ayrı inceledik. Bu faktörler günlük yaşamda birbirleriyle ilişkilidir. Şöyle bir örnekler arasındaki ilişkiyi gösterebiliriz. Zengin bir kimse şehrin fakir semtlerinden birine bir hastane yaptırıyor. Bu davranışın altında yatan neden, zengin kimsenin kişiliğinde görülür ve onun hayırsever bir insan olduğuna karar verilirse, bir insan olarak daha çekici görünür. Öte yandan milletvekili olmak için politik bir yatırım olarak hastaneyi yaptırdığı düşünülürse, pek sevimli bir kimse olarak görülmez. Bu verilen örnekte, semt hastanesine yönelik olumlu tutum ve zengin kimsenin davranışına yapılan yükleme, o kimselerin çekici veya itici bulunmasıyla ilişkili halindedir. Başka bir örnek, psikolojik denge ile çekicilik arasında ilişkiye verilebilir. Aynı gün Ahmet, Zuhal ve Coşkun adında 3 kişiyle tanışmış bulunuyorsunuz. Diğerlerine kıyasla, siyasal ve eğitimle ilgili görüşlerinizde Ahmet daha yakın ve kendi içinde tutarlı. Sizin psikolojik dengenizi bozmadığı için Ahmet'le simetrik bir ilişki içine girersiniz. Zuhal ve Coşkun'a kıyasla onunla arkadaşlığınız daha çabuk ilerler. Günlük yaşamda davranış, duygu veya tutumları birçok değişken aynı anda etkiler. Günlük yaşamdaki davranışları bu bütünselliği içinde ele almak ve açıklamak gerekir. Alt ana başlık 4. Grupların etkileri. Bireyin içinde ve iki birey arasında gözlenen değişkenleri inceledikten sonra, şimdi bireyin grupla ilişkisini gözden geçirelim. Grup, sosyal yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Toplum içinde yaşayan her kişi, en küçük grup olan aile biriminden başlayarak değişik sosyal, ekonomik, dinsel ve mesleksel gruplara üyedir. Örneğin siz, ben üniversite öğrencisiyim diye kendinizi tanımladığınız zaman, kendinizi üniversite öğrencileri grubunun bir üyesi olarak görürsünüz. Ben erkeğim diyen kişi aynı biçimde kendini erkekler grubunun üyesi olarak algılar. Bu kısımda grup ve kalabalığın bireyi nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Yan başlık, sosyal etki kuramı. Sayfa 533. Latin'in sosyal etki kuramı ki araştırma tarihi 1981. En yaygın olarak tartışılan kuramlardan biridir. Latin bazı temel ilkeler çerçevesinde grup ve kişi arasındaki ilişkileri açıklamak ister. Ona göre fizikçiler, yer çekimi gibi doğadaki bazı temel kuvvetleri inceliyorsa, sosyolog ve sosyal psikolog toplumdaki bazı temel kuvvetleri incelemelidir. Bu görüşten hareket ederek sosyal etkileşimi açıklamak amacıyla 3 temel ilke önerir. Sosyal faktörler birey üzerinde etkilerini belirli bir kural çerçevesinde yapar. Birçok sosyal faktör bireyi etkilediğinde birey bu etkileri şu özelliklere göre algılar. 1. Sosyal faktörün kuvveti. 2. Sosyal faktörün kişinin yaşamında zaman ve mekan bakımından yakın olması. Ve 3. Sosyal faktörün etkilediği kişi sayısı. Profesör 1. Profesör öğrenci için kuvvetli bir sosyal faktör oluşturur. Ne var ki öğreticinin tanımadığı sokaktaki bir kimse sosyal faktör olarak o kadar kuvvetli değildir. Belirli bir toplumsal yapı içinde, örneğin bir devlet kuruluşunda yüksek mevkilerde bulunanlar, düşük mevkilerde bulunanlara kıyasla daha büyük sosyal gücü sahiptirler. Yüksek mevkilerde bulunan çok sayıda kimse, tek bir kimseye kıyasla daha etkili olur. Bu kimseler başka kuruluşlardan değil, sizin çalıştığınız kuruluştan iseler, etkileri daha da artar. 2. Bireyi etkileyen her bir kimsenin kendine özgü kişisel etkisi, o anda kaç kişinin bireyi etkilemekte olduğuna bağlıdır. Sayı arttıkça her bireyin kişisel etkisi azalır. Örneğin okula gittiğinizde karşılaştığınız ilk arkadaşınız saçın çok uzamış tıraş ol tavsiyesinde bulundu. O gün 10 kişi size bu ifadeyi kullanmışsa ilk kişinin etkisi en kuvvetli, 10. kişinin etkisi en zayıf olur. Her biri sosyal etkiyi artırır ama gittikçe azalan miktarlarda bir artma olur. 3. Aynı sosyal etkiye maruz kalan kişilerin sayısı arttıkça her birey üzerinde düşen sosyal etkide bir azalma olur. Şöyle bir örnekle bu ülkeyi açıklayalım. Bir yazılı ödevden sonra profesör sizi odasına çağırıyor ve hazırladığınız kağıdı ayrıntılarıyla eleştirerek yeniden yazmanızı tavsiye ediyor. Bu profesörle etkileşiminin sizin üzerinize kuvvetli bir etki yaratır. Öte yandan profesör sınıftaki tüm öğrencilere müşterek hatalarını gözden geçirir ve eleştirirse, bu öğrencilerden biri olarak sizin üzerinizdeki etkisi profesörle yalnız konuştuğunuzla kıyasla daha zayıf olur. Sınıftaki öğrenci sayısı arttıkça profesörün sizin üzerinizdeki etkisi azalır. Bu durum bizde elle gelen düğün bayram deyimine uyar. Yukarıdaki bu üç temellikleri kullanarak Laten sosyal etki süreçlerini açıklama çabasına girişmiştir. Aşağıda bu sosyal etkileri özet olarak gözden geçireceğiz. Yan başlık. Sosyal etki kuramına bazı örnekler. Uyuma, otoriteye boyun eğme, kutuplaşma ve bireyin grup içindeki davranışının niteliğinin değişimini, grubun birey üzerindeki etkilerini örnek olarak aşağıda ele alacağız. Uyuma. Tanıdığınız bir grup kişiyle yemekli bir toplantıdasınız. Konuşma, Türkiye'deki üniversitelerin tümünün devlet kuruluşu olup olmaması üzerinde sürdürülüyor. Sizden başka masadaki herkes, tüm Türk üniversitelerinin devlet kuruluşu olmasını, özel kişi veya kuruluşların yüksek eğitim okullarından uzak durmasını savunuyor. Siz bu konuda farklı düşünüyorsunuz. Yüksek eğitim kuruluşlarının eğitim kuruluşlarınca denetlenerek öğretim ve eğitimin kalitesinin derecesinin saptanmasını istiyorsunuz. Ancak bu konuda yalnız devletin söz sahibi olmasını istemiyorsunuz. Masadaki kişilerin hepsi o kadar kuvvetli inançla kendi fikirlerini ortaya koyuyorlar ki durumun ciddiyetini anlıyorsunuz ve nasıl bir davranışın en uygun olacağı konusunda düşünmeye başlıyorsunuz. Gruptakiler birbirlerini destekliyor ve fikirlerini kuvvetli biçimde ifade ediyorlar. Onlarla aynı görüşteymiş gibi konuşursanız kendinize olan saygınızı kaybedeceksiniz. Bunu yapmak istemiyorsunuz. Farklı düşündüğünüzü söylerseniz onların arkadaşlarını kaybedeceğinizden korkuyorsunuz. Hiç konuşmaz ve sessiz durursanız herkesin dikkatinizi çekeceğiniz muhakkak. Sizin fikirlerinizi dinlemek istediklerini biliyorsunuz. Bu duruma kişiler arası çekicilik yönünden bakılırsa masadakileri toplantıdan sonra daha az çekici bulacağınız söylenebilir. Bilişsel denge ve çelişki yönünden bakılırsa ya üniversitenin devlet iyileştirilmesi konusundaki tutumunuzda veya arkadaşlarınızla sosyal ilişkilerinizde bir değişiklik yapmanız gerekecektir. Laten'in yukarıda verilen ilkeleri yönünde bu duruma bakılırsa masadaki kişilerin mevkilerinin sizden yüksek oluşu, yani o kişilere sizin verdiğiniz önemin derecesi ve bu kişilerin düşüncelerinin birbirlerine benzerliği davranışınızı belirler. Önem verdiğiniz kişiler aynı biçimde düşünüyorsa onlar gibi davranma olasılığınız artar. Bir grubun beklentilerine bireyin uyması konusunda hem gruplar arasında hem de bireyler arasında farklar vardır. Bazı gruplar grup üyelerinin tümünün aynı biçimde giyinmesini, düşünüp davranmasını zorunlu kılar. Ordu ve emniyetle ilgili kuruluşlarda bu yön önemli bir disiplin ve eğitim konusunu oluşturur. Bazı gruplarda ise grubun beklentisi o kadar açık seçik tanımlanmamıştır ve bireyler üzerinde pek büyük bir baskı yoktur. Örneğin öğrenci olarak sınıfa girebilmek için kravat takma zorunluluğu yoktur ve öğrenciler arasında sınıfta giydikleri giysiler yönünden büyük bir farklılık vardır. Gruplar arasında farklar olduğu gibi grup içindeki bireyler arasında da uyumanın derecesi bakımından farklar vardır. Bu farklar kişinin grup üyelerini nasıl algıladığından ve onun benlik bilincinden kaynaklanır. Örneğin birey grup üyelerini önemli buluyorsa onların istediği yönde davranma eğilimi artar. Birey kendisini pek önemli birisi olarak görmüyorsa ve kendi özdeşliğini grup üyelerinde ayırıyorsa içinde bulunduğu grubun beklentilerine uyma derecesi artar. Otoriteye itaat. Otorite olarak bilinen kişinin söylediklerine boyun eğme, itaat etme konusunda Stanley Milgram'ın artık klasikleşen araştırmasını gözden geçirelim. Araştırma aşağıdaki biçimde uygulanır. Laboratuvara gelen denek orada bulunan başka bir kimseyle tanıştırılır. Bu ikinci kimse araştırmacının işbirlikçisidir. Fakat denek bunu bilmez. Araştırmacı deneğe sizin göreviniz bu kişiye bir dizi kelimeyi ezberletmektir der. Bu görevin bir parçası da ezberlemeyi yapan kişiye elektrik şoku vererek onun hata yapmamasına yardımcı olmaktır. Elektrik şokunun 30 düzeyi vardır ve şiddeti 15 volttan 450 volta kadar değişir. Şok düzeylerinin üzerinde hafif şok, orta derecede şok ve tehlike, çok şiddetli şok gibi levhalar vardır. Her hatadan sonra deneyin şokun düzeyini arttırması istenir. Deney boyunca araştırmacı odada deneyin yanında bulunur ve deneye sürekli talimatlar verir. Deneye şokun düzeyini her hatadan sonra arttırmasını söyledikçe, denek tereddüt edip araştırmaya devam etmek istemediğinde araştırmacı devam etmeniz çok önemli ve gereklidir şeklinde konuşur. Ayrıca listeyi öğrenme durumunda bulunan işbirlikçi kişiye dönerek olacak her şeyden ben sorumluyum der. Bu koşullar altında deneklerin %65'i 450 voltluk şokta dahil bütün düzeydeklediği şokları uygulamışlardır. Gerçekte öğrenci işbirlikçiye hiçbir şok verilmez fakat işbirlikçi volt 300'e yaklaştıkça çok acı veriyor, artık dayanamıyorum gibi ifadeler kullanır ve elini ayağını titreterek çırpınır. 300 volttan sonra kişi donup kalır ve hiçbir davranışta bulunmaz. Bu deneyden sonra Amerikan Psikoloji Derneği Mesleksel Ahlak Kuralları Komitesi kurulmuş ve psikologların bu tür deney yapmalarını ahlak kurallarına karşı bulmuştur. Bu yüzden artık deneklere büyük kaygı veren bu tür deneyler yapılmamaktadır. Yukarıdaki bulguları Latin'in ilkeleri içinde açıklamak imkanı vardır. Denek üzerinde araştırmacının etkisi kuvvetlidir. Çünkü araştırmacının önemli bir üniversite profesör olduğunu denekler bilirler. Profesör o anda durumda mevcuttur ve sürekli deneye baskı yapar. Kuralları aynen uygulamasını söyler. Bu kuvvetli etkiye ilave olarak profesörün etkisi deneyin yaşamında zaman ve mekan bakımından yakındır. Yani o anda ve laboratuvarda yer alır. Bu üçüncü faktörde araştırmacının sonuçtan kendisinin sorumlu olacağını söylemesi, böylece deneyin sorumluluk duygusundan kurtulmasıdır. Savaşlarda görülen vahşetin psikolojik yapısını şimdi daha iyi anlayabilirsiniz. Hitler Almanya'sında yaşayan Yahudileri ölüm kamplarına götürenler ve onları canlı canlı kadınlarına koyarak öldürüp yakanlar, Milgram'ın yukarıdaki araştırmasına katılan Amerikalı öğrencilerden pek farklı kişiler değildirler. Alman kültürü içinde otoriteye, devletin emrine koşulsuz boyun eğmek istenilen, beğenilen bir özellik olarak küçüklükten her çocuğa öğretilmiştir. Parlak üniformalarıyla devleti temsil eden kişiler, itaatin meziyet olduğuna inandırılmış kimselere, Yahudilerin kötü olduğunu, devletin yüksek çıkarlarının bütün Yahudilerin öldürülmesini gerektirdiğini söylediler ve sözlerini aynen yapmalarını istediler. Yukarıda anlatılan deneyle Almanya'daki durumu daha açık görebiliriz. Sorumluluk emri verenlerdedir. Kutuplaşma. Şöyle bir örnekle kutuplaşma olayını açıklayabiliriz. Altı harfli bir konuyu örneğin okul yemekhanesindeki mutfağın temizliğini nasıl sağlamak gerektiğini tartışmak üzere bir araya gelmiş bulunuyorsunuz. Tartışmaya başlamadan önce her arkadaşınızın nasıl bir tutum içinde olduğunu az çok biliyorsunuz. Hiç kimse aşırı değil, herkes ılımlı bir tutum içinde. Toplantıda mutfak temizliği konusu tartışıldıktan sonra her bir arkadaşınızın bir öncekine kıyasla daha aşırı bir tutum takındığını görüyorsunuz. Grup içinde gözlenen bu aşırı uça gitme olayına kutuplaşma adı verilir. Myers ve Lem bu tür kutuplaşmanın grup üyeleri konuyu tartışırlarsa ortaya çıktığını gözlemiştir. konu tartışılmazsa kutuplaşma ortaya çıkmaz. Çıksa bile düşük düzeyde olur. Bu durumu nasıl açıklayabiliriz? Ebbinghaus ve Bowers, kutuplaşmanın nedenini grup içinde ortaya çıkan iletişimin özelliğinde görürler. Her grup üyesi kendi bireysel deneyimlerine göre mutfağın pis olduğunu ve temiz tutulması gerektiğini bilir. Her bireyin deneyimi diğerlerinkinden farklı olabilir. Grup içinde meydana gelen tartışma ve etkileşim, kişilerin deneyimlerini ve görüşlerini paylaşmalarına yol açar ve böylece önceleri yalnız kendi deneyimi çerçevesinde belirli bir derecede tutum takılan birey, kendi görüşünü destekleyen, başkalarının getirdikleri görüşleri de ekleyerek daha kuvvetli bir tutum geliştirir. Başka bir deyişle, grup bir tür deneyimlerin birikim deposu rolünü oynar. Önceleri yalnız kendi sebepleri çerçevesinde belirli bir tutum takılan birey, şimdi grupta depolanan sebeplerin hepsini bilmektedir ve bu nedenle daha aşırı bir tutum edinir. Sayısal olarak ifade edilirse mutfakla ilgili önce 3 nedeni varsa, grup tartışmasından sonra her bir kişinin 10-15 nedeni olur. Grup içindeki davranışın niteliğinin değişimi. Bireyler belirli bir işi grup içinde veya kendi başlarına yaparsa davranışlarının niteliğinde değişmeler olur. Bazı durumlarda grup içinde bireyler daha verimli fakat bazı durumlarda daha verimsiz olmuşlardır. Zayong, grubun bireyi nasıl etkilediğine bakarak bu durumu açıklanabileceğini söyler. Grup içinde olmak bireyi kuvvetli biçimde güdülüyor ve bireyin kaygı düzenini yükseltiyorsa basit işlerde bireyin verimi grup içinde artar. Yapılacak iş karmaşıksa ve sakin düşünce ve yaklaşım tarzı içinde tarzını gerektiriyorsa bireyin grup içindeki verimi düşer. Kaygı düzeyi ile verim arasındaki ilişkiyi Yerkes-Dodson ilkesi adı altında daha önce gözden geçirmiştik. Burada yeni bir şey söylemiyoruz. Yeni olarak söylediğimiz tek şey bireyin kaygı düzeyinin onun grup içinde olması veya olmamasıyla değişmesidir. Yan başlık sayfa 537. Grup içinde önderlik. Bazı gruplar belirli bir amacı, örneğin kafeterya mutfağının temizliğini gerçekleştirmek amacıyla yemekhane yöneticileriyle konuşmak ve anlaşmaya varmak gibi gerçekleştirmek için oluşur. Gruplar amaçlarını gerçekleştirmek için nasıl işler? Grup içindeki herkes aynı etkinliği gösterir mi yoksa bazı kimseler grubun önderi olarak daha mı etkin durumda geçerler? Önderler birbirlerine benzer mi yoksa birbirlerinden farklılar mı? Bir önderi hangi özellikler daha başarılı yapar? Bu tür sorular sosyal psikolojik birçok araştırmalara yol açmış ve bu araştırmaların sonucunda bazı önemli bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen bulguları tablo 15 nokta gözleyebiliriz. Şimdi bu tabloyu okuyorum. Tablonun başlığı şöyle. Grubun verimliliğini belirleyen temel faktörler. Faktör, grup üyelerinin yetenekleri, faktör etkisinin yönü, grubun başarmak istediği amaçla ilgili grup üyelerinin beceri ve bilgileri ne kadar üstünse bir bütün olarak grup o işi o kadar iyi yapar. Faktör, grubun büyüklüğü, etkisinin yönü, genel olarak büyük gruplar küçük gruplara kıyasla daha başarılıdırlar. Fakat grubun büyüklüğü arttıkça belirli bir noktadan sonra etkisi azalır ve gruba eklenen her yeni üyenin verimliliğe katkısı küçülür. Öte yandan grup üyelerinin grup içinde bulunmaktan ve yaptıkları işten elde ettikleri doyum grup büyüdükçe azalır. Faktör, grup üyelerinin birbirlerine bağlılığı. Grup üyeleri birbirlerine ne kadar bağlıysa grup o kadar verimli olur. Faktör, liderlik biçimi, etkisinin yönü. Bütün liderlerin paylaştığı bir dizi kişilik özelliği yoktur. İki tür liderlik biçimi vardır. İşe yönelik ve kişilere yönelik. Grup önderinin liderlik biçimi, grubun yapacağı işin türü ve grubun yapısına göre farklı etkinlikler gösterir. Tamamıyla işe yönelik liderler, grubun koşulları çok iyi ya da çok kötü olduğu zaman en başarılıdırlar. Kişilere yönelik liderler, grubun yapacağı iş tamamen değil, kısmen yapılandırılmış, liderin kudretinin nispeten düşük ve grup üyelerinin aralarındaki ilişkilerinin oldukça iyi olduğu zamanlarda en başarılıdır. Tablo burada son buluyor. Sayfa 538. Bu tablodan da görüleceği gibi kişiler önderlik özellikleriyle doğmazlar. Önderlere özgü kişisel özellikler yoktur. Yapılmak istenilen işin gerekleri, grup içinde bulunan kişilerin özellikleri, bilgi ve becerileri, iletişim davranışları kimin lider olacağını belirler. Grupla gerçekleştirilmek istenen amaç değiştikçe